Ayrım 6.
Beni geldiğim yere Anadolu getirdi diye yapılan o büyük hesaplaşmadan yıllarca sonra yeniden mihenge vurdum inandığım şeyleri. Çoğu katıksız çıktı çok şükür. Elimde olsaydı bu yolculuğa başlayıp başlamamak, başlardım yine diyebilen lekesiz, katışıksız devrimci Nazım'dan mı söz etmeli? Bıkıp usanmayan büyük öğretmen Nazım'dan mı ya da? Edebiyatımızda şair, ressam, romancı, öykücü, pek çok sanatçının sanatsal ve kültürel gelişimine, oluşumuna katkıları, insan sabrının boyutlarını aşan o alçak gönüllü öğretmenden mi? Bunun için yalnız Kemal Tahir'e mektupları okumak bile yetecektir. Bu bilge tutumu yurt dışında da sürdüren Nazım'dan nasıl söz edilmez? Nazım genç ressamlara, genç ozanlara sürekli yardımcı oldu. Kimsenin satın almak istemediği resimleri satın alarak, kimsenin kitabını basmak istemediği tanınmamış şairlere ön sözler yazarak. Bazen bana telefon eder, paraya gereksinmem olup olmadığını sorardı. Ben hayır dedikten sonra da üstelerdi. Ama belki böyle birisini tanıyorsundur. Sonra kızlara tutuldum, şiir yazdım diyen, Tahir olmak da ayıp değil, Zühre olmak da, hatta aşk yüzünden ölmek de diyen, bütün misyonlarını soyunmuş, bütün misyonlarını giyinmiş pirayenin karşısındaki çırılçıplak insandan, Vera'nın karşısındaki o hayran aşıktan, tepeden tırnağa sevdadan mı söz etmeli? O en özel, en yalnız yanından bile dünyaya pencereler açan, hayata ilmekler atabilen büyük aşk peygamberinden söz etmeden geçilebilir mi? Hapislik yılları öncesinde ve ondan sonra var olan şiir anlayışını iliklerine dek sarsan, çağdaş, evrensel Türk şiirinin başlangıç çizgisini çeken Nazım'dan mı? Yoksa bir adli hata ile 14 yıl yattığı hapishanelerde? Ufak iş bizimkisi. Asıl en kötüsü, bilerek bilmeyerek hapishaneyi insanın kendi içinde taşıması diyebilen, hapishanede değil, önü çardaklı alacakaranlık bir işlikte eğilmiş, Türkçeden ve halkın yaşantısından gereçler seçen, bunları birleştiren, tak tak tak vurup durup bir bakan, bir ağaç, sepilenmiş bir deri, bir oltu taşı, bir demir gibi şiirine bakan, sonra işleyen, biçim veren, içinde Türkçenin yatacağı, sallana sallana büyüyeceği, ninninin yiğit bir Türkiye dönüşeceği ağaç beşiğe, gökyüze mavisinden, kır yeşilinden bir boya vuran Nazım'dan mı girmeli söze? Ve o büyük gurbetçiden, hasret ustasından mı söz etmeli? Yürek değil be, çarıkmış bu manda gönünden, teper ha babam teper, paralanmaz, teper taşlı yolları diyen acı damlasından mı? Kimi insan otların, kimi insan balıkların çeşidini bilir. Ben ayrılıkların. Kimi insan ezbere sayar yıldızların adını. Ben hasretlerin diyen dingin hüzünden mi? Hapiste olsun, uzaklarda, dışarıda olsun, onca acıya, olumsuz ve aykırı koşullara karşın, dünya her şeye rağmen gayetle güzel ve yaşamak mükemmel şey. Sözün kısası yoldaşlar, bugün Berlin'de kederden gebermekte olsam da insanca yaşadım diyebilirim, diyebilen o büyük yaşama tutkunu, durmuş oturmuş bilinç, süzülmüş duyarlılık, o engin bilgelikten mi söz etmeli? Dünyanın çeşitli ülkelerinde adı okullara, hastanelere verilen, ölüm yıl dönümlerinde adına haftalar düzenlenen, kendi ülkesinde yapıtları yıllarca yasaklanmış, hala bir korkuyla anılan ve ne tuhaftır ki Türkiye denilince dünyada adı ilk akla gelen o büyük yasaklıdan mı söz etmeli? Elbette bütün bunlardan ve bunların her biri bir ömre değen coşkulu, hüzünlü, binlerce ince ayrıntısından söz etmeli. Bu, derinlemesine uzun araştırmalar gerektiren bir büyük, bir kutlu iş kuşkusuz. Ben burada ölümünün 23. yılında ona ve okurlarına hasret yüklü bir selam, bir minnet duygusu, yalansız, çırılçıplak bir sevgi sunmak istedim yalnızca. Yarın Dergisi, Haziran 1986. Pablo Neruda. Bir insanı öldürmenin yüzlerce yolu vardır. Bunlardan ilki ve en ilkeli doğrudan katletmek olsa gerek. Öldüreceğiniz bir sanatçı, bir şairse bunun daha acımasız ama daha inceltilmiş yolu, o şairi şair eden, özünü, kimliğini oluşturan, tutunduğu, savunduğu ne varsa kanlı bir kuşatmayla ona dokunmadan yok etmektir gözleri önünde. Türküsünü kesmek, susturmaktır. 11 Eylül 1973'te ABD destekli kanlı bir darbeyle sosyalist Şili hükümetini düşüren faşist Pinochet çetesi de böyle bir yolla gönderdi Neruda'yı ölüme. 11 Eylül sabahı Isla Negra, Karaada'daki evini kuşattılar. Bağlarını kestiler ülkesiyle ve dünyayla. Santiago'daki evini yağmaladılar. Kendilerine sürpriz yapmak için Isla Negra'ya sık sık helikopterle inen büyük dostu Allende'nin ölümünü öğrenmesi, zaten hasta olan Neruda'yı yıktı büsbütün. Onu öldürüyorlar, onu öldürüyorlar diye ateşler içinde sayıklayarak 23 Eylül'de bu kanlı oyuna gözlerini kapadı. Şile'nin ve dünya şiirinin yüreğine gömülerek. 3 gün süreyle yas tutulmasını emreder Pinochet, acılı, aşağılık bir alay gibi. Kimdir Neruda? Ya da asıl adıyla Ricardo Neftali Reyes Basualto. 1904 yılının 12 Temmuz'unda Şili'nin Paral kentinde bir demiryolu işçisinin çocuğu olarak dünyaya gelen, ertesi yıl göç edilen Temuco'da güney ormanlarının, fırtınaların, kutuptan çağlayanlar gibi dökülen uzun çam iğneler gibi inen büyük yağmurların, yüreğinde büyüyen bu içe dönük tedirgin çocuk nerelerden geçerek gelmiştir dünya şiirinin doruklarına? Bunun için her sanatçının olduğu gibi Neruda'nın da düşleri, acıları, tutkuları, ülküleri ve eylemleriyle yaşamına bakmak gerekecektir. Bu güney kasabasının yalnızlığı, sıcacık insan ilişkileri, doğanın büyülü gizi içinde büyüyen bu hayalci çocuğun kişiliğini ve şiirini ilmek ilmek örecektir yaşadığı o yoğun, o zengin, hareketli yaşam. Denizin ve rüzgarın sesi, karın ve yağmurun rengi, kuşların ve böceklerin kanatları, açlık, aşklar, kitaplar, elçilikler, büyük toplumsal mücadeleler, savaşlar, sanat kavgaları, dünyayı adım adım dokuyan sonu gelmez yolculuklar, tükenmez bir hazine gibi besleyecektir onun şiirini. Onu ayakta tutan ve dal budak salmasını sağlayan sonsuz sayıda kökler olacaktır. 1917-20 arasında yazar ilk şiirlerini, 1921'de Santiago'da öğrencilik yılları, 1923'te ilk şiir kitabı, Akşam Alacası, 1924'te ilk önemli kitabı, 20 Aşk Şiiri ve Bir Umutsuz Şarkı, 1925'te 3 kitap daha, Sonsuz İsyanın Girişimi, Halkalar, Yerleşik Adam ve Girişimi ve konsolosluk görevlerinin başlangıcı. 1927 Rangun, 1928'de Colombo, 1930'da Batavia, 1934'te Barcelona, 1935'te Madrid konsolosluğu. Kitaplar, çeviriler, edebiyat çalışmaları ve İspanya İç Savaşı. Politik bilinçlenme ve ilk siyasi şiir. Ölmüş savaşçıların analarına saygı. Cumhuriyetçilerle birlikte hareket ettiği için Şili'ye çağrılma. Konsolosluk görevinden ayrılarak Paris'e yerleşme ve İspanya ile dayanışma günleri. Şili'ye dönüş. 1940'da Meksiko Başkonsolosluğu, 1943'te Şili'ye dönüş ve Guatemala, Lima gezileri. 1945'te maden ocakları bölgesinden seçilerek Senato'ya ve Devrimci Şili Partisi'ne giriş. Eski arkadaşı yeni başkan Videla'nın dönekliği ve kurduğu polis devletinde vatana ihanetle suçlanma, tutuklanma kararı ve ülkesinden ayrılış. 1952'de Şili'ye dönüş. 1955'te Fransa, İtalya, Doğu Avrupa ve Çin gezileri. Ve şiirler, kitaplar, şiirler. 1970 Salvador Allende için seçim kampanyasına katılış. 1971 Allende'nin Cumhurbaşkanlığındaki Şili'nin Paris Büyükelçiliği. Aynı yıl Nobel Edebiyat Ödülü. 1973 parlamento seçimleri için kampanyaya katılış, iç savaşın önlenmesi için Latin Amerika ve Avrupa aydınlarına çağrı. Ve Şili içinde Neruda içinde bilinen son. Çok genel çizgileriyle özetlenen bu yoğun yaşam, onun şiir evrenini oluşturan binlerce kaynak olup besteleyecektir Neruda'yı ve ondan da dünya şiirini. Kuşkusuz onun şiirinin ilk kaynakları Şili'nin o ıssız, o kıyısız doğa görüntüleridir. O, yıllar sonra, bugünkü şair Neruda'yı hazırlayan nitelik bence doğa ve sevgidir diyecektir. Bu görüntüler bir ürkeklik, çekingenlik, sonsuz bir yalnızlık duygusu olup yansıyacaktır bilincine. Hayatın ve şiirin bu büyük taşralısı başlangıçtan şiirlerinin toplumsal bir özle kitlelere mal olduğu dönemlere kadar bu özelliğini koruyacaktır. Ürkeklik ve çekingenlik yalnızlığa açılan kapıdır. İnsanın ilginç ruhsal bir durumudur. Kurtulması kolay olmayan bir ıstırap gibidir. Ancak insana böyle bir özellik ya da kötü yan, tepki bir karışım gibi şarttır, kişiliğinin bozulmasını önemli ölçüde önler. Ancak bir başına yalnızlık duygusu, hüzün, karamsarlık bir şairi, bir duyarlılığı çok çabuk tüketecek ve sulu bir duygululuğa götürecek en büyük tehlikedir. Ne yalnızlık ne toplum, şairin gereksinimlerini alt üst edemez. Bunlardan biri ya da ötekini abartanlar, insan yüreği için gerekli gıdayı, asırlardır aynı peteği kuran arının rolüyle tahrif ediyorlar. İlk şiirleri ve okumalarının peşinden Fransız sembolistlerini özümseyen şair, Şili halk kültürüyle Avrupa şiirinin bir sentezine girmeyi başaracaktır, ama kendi kaynaklarından kopmadan. Ardından Mayakovski ve Walt Whitman'ın şiirleriyle tanışma ve Yeryüzünde Konaklama kitabı ile kişisel deneyimlerinden ve evrensel düzeye varan bir şiir çizgisine ulaşma. Bir şairin duyarlılığını, imgelemini besleyen ne varsa hayata ilişkin, antenleriyle hepsini yakalayan ve sünger gibi emen birisidir Neruda. Ben, duyguları insanoğlu, kitaplar, olaylar ve savaşlarla beslenen doymazım biriyim. Bütün bir yeryüzünü mideme doldurabilirim. Denizlerin bütün suyunu içip tüketebilirim. Sanırım böyle bir şair sonuçta, benim hayatım bütün hayatlardan oluşmuş bir hayattır, bir şair hayatıdır demeye gönül rahatlığıyla hak kazanacaktır. İspanya İç Savaşı'nın Neruda'nın hayatında ve şiirinde çok önemli bir yeri vardır. Onun Marksizme bağlanışı ve şiirindeki radikal bir dönüşüm bu savaşla olacaktır. Resmi görevini bırakıp İspanya ve Fransa'da cumhuriyetçiler için mücadeleye girişen Neruda da gelinciklerle örtülü metafizik dönemi kapanmıştır. Güdümlü sanatın, şiirin en güzel örneklerini verdiği bu yıllarda ve sonrasında Marksizmi faşizme karşı tek silah sayar. İkinci Dünya Savaşı yıllarında da Nazi faşizmine yiğit bir aydın ahlakıyla karşı koyar. Tarafsız kalmayı yeğleyen aydınlara şöyle seslenecektir. Bir Aztek delikanlısının, Arjantinlinin ya da Kübalının Kafka, Rilke ya da Lorenz'a bağlandıklarını görünce öfkelenmemek elden gelmiyor. Gençler saf şiir adına daha delikanlıyken yaşlanıyorlar, en basit insanlık görevini unutuyorlar. Savaşmayan kim olursa olsun korkaktır. Geçmişten arta kalanlara dönmek ya da düşlerin labirentini araştırmak çağımıza yakışan bir uğraşı değildir. 13 yıldır ülkesine kan kusturan Pinochet'e rağmen onun ölümsüz gücü gerçek bir şair oluşu kadar, akılcı, içtenlikli, gerçek bir yurtsever ve dünya vatandaşı olmasından gelmektedir. Ülkesinden ve dünyadan aldıklarını özümsemiş, onarmış ve büyük bir sorumluluk ve bilinçle karşılığını geri vermiştir. şiiri ve eylemiyle halkının ve dünya uluslarının gelişip olgunlaşmasına büyük katkılarda bulunmuş bir insanın, şairin görevi konusunda gönül rahatlığı ile şunları söylemesi hakkı ve görevidir. Şair yuvarlanan bir taş değildir. İki kutsal görevi vardır. Gitmek ve geri dönmek. Gidip dönmeyen şair kozmopolit bir insan olur. Böyle bir insan olarak da güç bela bir insandır ve yalnızca ölmekte olan bir ışığın yansıması gibidir. Bu kısacık eksikli yazımızı Kurt Meyer Klasson'un sözüyle bağlayalım. Neruda beş duyunun doğrularından oluşmuştur. Yarın Dergisi, Eylül 1986. Bir yakınma ustası Cahit Külebi. Bize önce kamyonlar kavun taşır ve ben boyuna onu düşünürdüm dizelerini ezberletti. Sivas Lisesi'ni 1936'da bitiren, kumaşını türkülerin ve masalların dokuduğu genç adamın, okumak için geldiği İstanbul'da büyük kentle karşılaşmasının ilk verimidir o güzelim İstanbul şiiri. Ayrı su, ayrı hava, ayrı toprak. Sonra alem değişiverdi. Hemen arkasından yaklaşık 60 yıldır şiiri bilen bilmeyen herkesin ezbere bildiği birkaç şiirden birisi olan hikaye ile bize yalnızlığımızı duyumsattı. Senin dudakların pembe, ellerin beyaz, al tut ellerimi bebek, tut biraz. Bozkırın kimsesizliğini, ceviz ağaçlarının serinliğini, buğday başaklarıyla savrulan saçların örtüşmesini, korkunun insanı nasıl bir konuşma isteğine ittiğini, Anadolu köyünün o onurlu ve yenik iç kanamasını bir aşk şiiri duyarlılığı ile etimize batırdı. Kamyonlardan ve kavunlardan sonra Sivas yollarında şiiriyle kanıları, odunu, tuzu soktu şiirimize. Bir dağ yalnızlığı, bir gök yalnızlığı ile insanın iç yalnızlığı ve bozkırın yoksunluğu, kanıların ritmi ve gecenin soğuğu ile işledi içimize. Sonra Cebeci Köprüsü. Devinen bir kalabalığın kıyısında iyimser olmak isteyen bir kent yalnızının üzgün düşünceleri. Doğanın tüm nesnelerini büyük bir incelik ve ustalıkla, kadınlarla özdeşleştirerek yapılan güzellemeler. Sen sabahlar kadar tazesin, pembesin, beyazsın, yeşilsin. Tarlalarda bulutların gölgesi gibi güzelsin. Kiraz ağaçları ağzında meyve verir, karpuz kessem içini görürüm. Hiçbir çiçeğe benzemeyen kokular duysam, hasretinden ölürüm. Boşuna değildir onun kendine ve bizim ona Karacaoğlan'ın bacanağı benzetmesini yakıştırmamız. Bir ayrılığın, uzaklaşmanın, bir unutuş ve özlemin tekerlek sesleri, hamut ve yağmur sesleriyle, ırmakların, tozlu yolların ve akça kavakların akışı ile iç içe geçmeli olarak, bir baş dönmesi duygusuyla verildiği Külebi şiirinin doruklarından olan Tokat'a doğru şiiriyle bir kez daha sarsar bizi. Çamlıbel'den Tokat'a doğru, tozlu yolların aktığı ırmak, ben seni çoktan unuttum. Sen de unuttun mu? Dön geri bak. Atların kuyruğu düğümlü, bir yandan yağmur yağar ıslak, bir yandan hamutlar şak şak eder, bir yandan tekerler döner, dön geri bak. Bu şiir, şiirde müziğin, ritmin, dize içi sesle sağlandığı, bir türkünün tüm güzelliklerine sahip modern şiirimizin en güzel örneklerindendir. Ve 1980'de yangınla gelir Külebi. Siyasal, toplumsal olayların, acıların izleyini oluşturduğu şiirler toplamıdır yangın, bireysel hüzünler ve sevda kırgınlıkları ile birlikte. Bir çocuk ağlarsa dağ başında, gözyaşında Amerika akar, vurdularsa birini kanı şorladıysa, bilin ki o kurşunlarda Amerika var. Yangında yer alan bir mutsuzluk türküsü, Külebi şiirinin bir sentezidir sanki. Külebi'nin şiir damarının ve duyarlılığının, onun yaşamla örtüştüğü ve çeliştiği durumların kusursuz bir özetidir bu şiir. Sana ırmaklardan bir rüzgar saç gönderdim. Bir çift göz gönderdim badem çağlasından. Bir çift dudak gönderdim sıcak bir ten, ayva ile sedef karışmasından. Sana gecelerden kara içkiler gönderdim. Külebi, yakınma ustası, iyilik bilmez ozan. Doğanın çirkefi bile aranır, anlayacaksın şu dünyadan göçtüğün zaman. Ve 1991'de Güz Türküleri yayımlanır. 70 yaşlarını süren bir şairin aşk şiirleridir bunlar ve aşkın bu yaşlardaki açmazı, şairler gençken ölse daha iyi diye yazdıracaktır Külebi'ye. Yüreğin yaşı ile bedenin yaşı pek çok insanda örtüşmez ama şairlerde hiç örtüşmeyecektir. Yüreğin yaşı, bir demet gelincik dudaklarını bir su bardağında önüme koysalar dedirtirken bedenin sesi, sen bir küçük bulutsun gökyüzünde, rengi açıldıkça dağılan, nasıl derleyip yakalasın, ölümüne yakınlaşmış bir ozan, diye salacaktır çığlığını, gençliğin ve güzelliğin karşısında. Cahit Külebi için şiir söylenebilecek en belirgin, en önemli niteleme, yalınlık, müzik, yaşama sevinci ve hayıflanma duygusunun dokuduğu kusursuz bir armonidir. Bu armoni ilk bakışta bir halk türküsünün sesi gibi gelir. Üzerine biraz eğilince türkülerin yapısına ve formuna hiç benzemeyen, ancak sanki yüzlerce yıldır duyduğumuz bir sesle karşılaşırız. Bu çerçevede şiirimizin en modern şairidir Külebi. Türküler onun duyarlılığına kaynaklık etmiştir, şiirin ses yapısına katkısı olmuştur ama ne biçimini ne de biçemini oluşturmuştur.